Ayrım 10 sayfa 125. Tülay. Osmanlı'nın zevki sefa dönemiydi. Müslüklük almış başını gitmişti. Ahalinin kıçında don yokken şatafatlı saraylar, köşkler lale bahçeleri yaptırılırdı. Bir safa bahşederim gel şu dilini aşede. Gidelim ser ve revanım yürü Sadabade falan. Sadabat eğlencelerinde hava karardıktan sonra kaplumbağa ile mum gezdirilirdi. Devlet çökerken devleti yönetenler gösteriş peşindeydi. Yolsuzluk had safhaya ulaşmıştı. Liyakat hiçe sayılmış, yola kadar baş tacı edilmişti. Padişah yalamaktan dillerinde pütür kalmamıştı. Neticede imparatorluğu batırdılar tabi. Saltanatla beraber israfın sembolü olan lale de ortadan kayboldu. AKP iktidar oldu, lale sevdası hortladı. Şehirlerin tüm yeşil alanlarını katledip beton diken AKP, enteresan şekilde refüjlere kaldırımlar, hatta duvarları bile lale ekmeye başladı. İstanbul'da mesela her yıl 15 milyon adet lale dikiliyor. İstanbul'un sırf laleye ödediği para Muğla, Artvin, Siirt, Van gibi şehirlerimizin yıllık bütçesinden fazla. Ömrü bir hafta. Taş çatlasın 10 gün. Ağaç gibi kalıcı değil. Açmasıyla dökülmesi bir oluyor. Seneye hadi bakalım sil baştan. Yine sıfırdan ekiliyor. Osmanlı lalesinin en büyük üreticisi Balıkesir'de bir şirket. Türkiye'deki lalelerin neredeyse yarısını tek başına bu şirket üretiyor. Lale işine 2009'da başladı. Sadece 5 yılda adeta uçtu. Türkiye'nin en büyüğü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne lale satıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne lale satıyor. Hani şu 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdiren AKP milletvekili var ya, işte bu lale şirketinin sahibi. Hal böyleyken lale devrine Osmanlı lalesi şakşaklamayacak da kim şakşaklayacak yani? Bir bayan fotoğrafı, altında Tülay Babuşçu yazıyor. Tülay Babuşçu Türkiye Cumhuriyeti'ne reklam arası demekle kalmadı. Kısa süre sonra Twitter adresinden Bizans dostu Kahpe İnönü mesajını paylaştı. Ama bunca hakarete rağmen Tayyip Erdoğan'ın gözüne giremedi. 2015 seçiminde aday adayı olmasına rağmen isminin üstü çizildi. Milletvekili adayı yapılmadı. 4 sene milletvekili sıfatı taşıyan Babuşçu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi karnesi nasıldı? Lale ticaretten başka ne işe yaramıştı? 4 sene boyunca doğrudan verdiği bir tek yasa önerisi yoktu. Yazılı soru önergesi yoktu. Sözlü soru önergesi yoktu. Genel görüşme önerisi yoktu. Sıfırdı. Sümeyye. Fuat Avni ile Umut Orhan yazışıyormuş. Fuat Avni Hoca Efendi demir verdi. Sümeyye'ye suikast yapacağız. ABD'den katil ayarladık. Tayyip kızıyla uğraşırken siz de seçimi kazanacaksınız. Aman ha, seçim mutlaka kazanın ki ABD'ye, İsrail'e mahcup olmayalım. Tamam mı koçum demiş. Umut Orhan da peki abi demiş. Havuz medyası günlerdir bunu yazıyor. Tel tel dökülen bu yalan haber hakkında sorulması gereken soru şudur. Neden Umut Orhan? Onca muhalif milletvekili arasından hedef tahtasına niye oturtuldu? Sümeyye üzerinden itibarsızlaştırmak için neden o seçildi? Buyurun okuyun. Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da ikametgillerinin bulunduğu Subayeleri semtinden saat 08.01'de kendisine ait 530-826 çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı cep telefonuyla Bilal'in kullandığı 533-16-7 çarpı çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı cep telefonunu arayıp 14 saniyelik görüşme yaptı mı? Bu görüşmenin üzerine Tayyip Erdoğan saat 08.02'de Ankara Subayeleri'ndeki ikametinde bulunduğu sırada 536-065 çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı telefondan İstanbul kısıtlı bulunan Bilal'e 240 saniyelik görüşme yaptı mı? Bilal aynı gün İstanbul Üsküdar Emniyet Mahallesi ve Bulgurlu'dayken 533-364 çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı telefonundan Ankara Subayeleri'ndeki Tayyip Erdoğan'ı arayarak saat 08.12'de 73 saniyelik, 11.17'de 160 saniyelik görüşme yaptı mı? Tayyip Erdoğan İstanbul'daki paraların sıfırlanmasına yardımcı olması ve paraların dağıtılacağı adreslerin listesini vermesi için kızı Sümeyye'ye aynı gün acilen İstanbul'a gitmesi talimatını verdi mi? Aynı gün Türk Hava Yolları'nın sabah saat 9'da İstanbul uçağına yetişmek için Esenbağ Havalimanı'na hareket eden Sümeyye, Akyurt kavşağındayken saat 8.53'te 505-215 çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı telefonundan koruma polisi T. Acar'ı aradı mı? Sümeyye ve T. Acar Türk Hava Yolları'nın TK 2000 123 sefer sayılı uçağıyla 17 Aralık 2013 günü sabah saat 9'da İstanbul'a birlikte gittiler mi? Sümeyye Business Class 01F numaralı koltukta, T nokta Ajarisi 01D numaralı koltuklarda mı uçtular? Tekrar 2123 sefer sayılı bu uçuşta eski bakanlardan Koray Aydın'ın da 2D numaralı koltukta seyahat ettiği doğru mudur? Sümeyye'nin paraları sıfırlama işlemine yetişip yetişmediğini merak eden Tayyip Erdoğan, aynı gün saat 10.31'de 530-155 çarpı çarpı çarpı çarpı numaralı telefonundan İstanbul Bağcılar İstoç Otosantır bölgesinde bulunduğu sırada kızı Sümeyye'yi arayıp 82 saniyelik görüşme yaptı mı? Bu görüşmenin ardından Sümeyye saat 11.05'te Kısıklı'da bulunan Bilal'i arayarak paraları sıfırlamaya başlayabileceklerini bildirdi mi? Gün içerisindeki gelişmeleri Ankara ve Konya'da takip eden Tayyip Erdoğan gün boyunca Bilal'le saat 11.17, saat 11.44, saat 15.40 ve saat 23.15'te görüştü mü? İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Aralık 2013 ve sonrasındaki telefon dinleme, izleme, sinyal bilgileri kayıtlarını yok etme talimatını neden verdi? Türkiye İletişim Başkanlığı TİP üzerinden 3 GSM şirketine benzer biçimde kayıtlarının silinmesi talimatı verildi mi? İçinde cevaplarını barındıran bu sorular, paralı sıfırla tapes çıktıktan sonra Umut Orhan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilen soru önergesiydi. Adres adres, saniyesi saniyesine aktarılan sinyal bilgileri, Tayyip Erdoğan'la Bilal arasındaki telefon görüşmelerinin gerçek olduğunun kanıtıydı. Önergeyi tekrar okuyun lütfen. Tam seçim arifesinde muhalefete kumpas kurmaya çalışanların Sümeyye üzerinden itibarsızlaştırmak için neden Umut Orhan'ı seçtiğini görürsünüz. Sümeyye hakkında herhangi bir savcılık işlemi yok ama Sümeyye'nin 17 Aralık'taki telefon trafiğinin göbeğinde olduğunu belgeleyen kişi Umut Orhan'dı. Sümeyye Erdoğan resmi. Yandaş Akşam ve Güneş gazeteleri 2015 seçiminden hemen önce Sümeyye Erdoğan'a suikast manşetleriyle çıktı. Fethullahçı gazeteci Emre Uslu'yla CHP milletvekili Umut Orhan arasında Twitter yazışmaları olduğu, bu yazışmalara göre Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye'ye suikast planlandığı, kiralık katil ayarlandığı, suikast emrinin Pensilvanya'dan Fethullah Gülen'den geldiği iddia ediliyordu. Tayyip Erdoğan'ın ailesi hakkında ne kadar hassas olduğunu herkes biliyordu. Çocuklar hakkında haber yapmak adeta yasaktı. Dolayısıyla suikast haberinin Tayyip Erdoğan onayı olmadan manşet yapılabilmesi, yandaş medyanın böyle bir habere cesaret edebilmesi asla mümkün değildi. Hedefe oturtulan Umut Orhan, böyle bir yazışma yapmadığını, kendisine iftira hazırladığını belirterek derhal Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara Başsavcılığı dosyayı İstanbul Basın Savcılığı'na gönderdi. Dosyayı devralan Bakırköy Basın Savcıları söz konusu Twitter konuşmalarını iki ayrı bilirkişiye inceletti. Bilişim uzmanı bilirkişilerin raporu neticesinde Akşam ve Güneş gazeteleri tarafından manşet yapılan Twitter yazışmalarının sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturma yürüten savcılar Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından 5 ayrı dava açtı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Suikast haberinin palavra olduğunu kanıtlayan ve yandaş gazeteleri iftira davası açan savcıların Mustafa Gürkay ve Hüseyin Parlak Kılıç'ın görev yeri değiştirildi. Adeta sürgün edildiler. Ve sadece savcılar uçmamıştı. Aynı zamanda Umut Orhan da uçmuştu. Çünkü CHP'nin en başarılı milletvekillerinden biri olan 17-25 Aralık soruşturmalarını yakından takip eden Umut Orhan, bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle milletvekili aday listesinden çıkarıldı. Suikast yalanının asıl hedefi Umut Orhan'ın yeniden milletvekili seçilmesini engellemekti. Yandaş gazetelerin yapamadığını bizzat Kemal Kılıçdaroğlu yapmış oldu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle bir şey yaptı? Muammaydı. 2015 seçiminden sadece bir ay sonra suikast haberinin yalan olduğu ortaya çıktı ama işten geçmişti. Umut Orhan Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında bırakılmıştı. Bu kitabın piyasaya çıktığı tarihte hükümet kurulamamış. 1 Kasım 2015'te tekrar seçim kararı alınmıştı. Umut Orhan'ın aday gösterip gösterilmeyeceği merak konusuydu. Aylin. Aslı'nın lideri kadınların protesto dansına sinirlendi. CHP milletvekili Aylin Nazlık Akay'ı hedef aldı. Bu ne biçim iştir ya? Ölüm karşısında dans etmek nedir? Bunun kültürümüzdeki yeri nedir? Ateş düştüğü yeri yakar. Özgecan'ın ailesine bir başsağlığı dile. Biliyorsan bir Fatiha oku dedi. Danıştay basıldı. Mustafa Yücel Özbilgin öldürüldü. Herkes Kocatepe Camisi'ne gitti. Asrın lideri cenazeye katılmak yerine Antalya'ya Ak Gençlik Şöleni'ne gitti. Aslında aileye başsağlığı dileseydi, biliyorsa bir Fatiha okusaydı iyiydi. Akdüt'ün basıldığı 15 şehit vardı. Memleket yastaydı. Cenazelerin toprağa verildiği gün AKP milletvekili oğluna stadyumda sünnet düğünü yaptı. AKP'nin Ulaştırma Bakanı Kirve oldu. AKP logolu pastakesi Doğu Zunlararlı halay çektiler. Aslında ailelere başsağlığı dileselerdi, biliyorlarsa bir Fatiha okusalardı iyiydi. Afyon'da cephanelik patladı, 25 şehit vardı. Şehitler henüz morgdayken AKP'nin valisi, AKP'nin generaline törenle sucuk hediye etti. Hayat devam ediyor, acımız var diye ara mı verelim dedi. AKP'nin sözcüsü destekledi. Yadırganacak bir şey yok, lokum bile ikram edilir. Kahkahalarla gülselerdi, yadırgardım derdi. Aslında ailelere başsağlığı dileselerdi, biliyorlarsa bir Fatiha okusalardı iyiydi. AKP milletvekili takvimde başka gün kalmamış gibi oğlunu 10 Kasım'da düğün yaptı. 11 Kasım'da AKP kongresi var, 12 Kasım'da boş düğün salonu bulamadık dedi. Geriye kalan 362 gün için düğün için uygun değil demek ki. Reyhanlı havaya uçuruldu. Tarihimizin en ağır terör saldırısıydı. 53 insanımız hayatını kaybetti. O gece AKP milletvekili oğluna düğün yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Bakara Makaracı, Bakanımız ve Anayasa Mahkemesi Başkanımızla birlikte 1500 davetli katıldı. AKP milletvekili duygularını Twitter'a döktü. Yaşanan olay düğünümüzün tadını kaçırdı diye yazdı. Aslında ailelere başsağlığı dileseydi, biliyorsa bir Fatiha okusaydı iyiydi. Soma'da tarihimizin en ağır maden katliamı yaşandı. 301 işçimiz hayatını kaybetti. Milletin ağlamaktan gözlerine kan oturmuştu. Cenazeler toprağa verilirken AKP'liler AKP milletvekilinin kızının düğünündeydi. AKP'li Çevre Bakanı Twitter adresinden düğünün fotoğraflarını yayınlayıp kadim dostumuz Muhyiddin Bey'in mutluluğunu paylaştık diye yazdı. Memleket karalar bağlamışken mutluluk paylaşıyorlardı. Düğün fotoğraflarının baş köşesinde bilmiyorum mutluluk gözyaşı döktü mü? Bülent Arınç vardı. Aslında ailelere başsağlığı dileselerdi, biliyorlarsa bir Fatiha okusalardı iyiydi. Gazze'de kan gövdeye götürürken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi. Adamı kolundan tutup asrın liderinin iftarına götürdüler. Bülent Ersoy, Işın Karaca, Ali Şen, Ece Erken, Soner Kabadayı, Metin Şentürk, Orhan Gencebay, Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Sinan Özen, İzzet Yıldızan'la birlikte oturttular. Gazze'de ölü sayısı 2000'i geçmişken Bülent Ersoy'la yan yana poz verdirdiler. Kahkahalar eşliğinde selfie çektirdiler. Aslında adama bir başsağlığı dileselerdi, biliyorlarsa bir Fatiha okusalardı iyiydi. Askeri konvoya pusu kuruldu. 10 şehit vardı. Cenazelerin toprağa verildiği gün asrın lideri cenazelere katılmak yerine atladı uçağa. Eşini, kızların, damadını, Ajda Pekkan'ı, Sertab Erener'i, Muazzez Ersoy'u yanına aldı, Somali'ye gitti. Burada insanlık test ediliyor, vicdanlara sesleniyorum dedi. Ajda ile Sertab Erener apronda moral dansı yaptı. Mini eteği giyinip, soyunup, laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksın diyen kanaat önderi AKP Türkçüsü Nihat Doğan da oradaydı. Aslında şehit ailelerine başsağlığı dileselerdi, biliyorlarsa bir Fatiha okusalardı iyiydi. Taziye gidip cenaze sahiplerini yumruklayan dünyadaki ilk ve tek kişi asrın lideri. Kadınlara yönelik şiddetten bahsederken bile kadınlara hakaret edeceğine, biliyorsa bir Fatiha okup sussaydı daha iyiydi. Aylin Nazlıaka fotoğrafı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan 11 Şubat'ta hunharca katledildi. Bindiği dolmuşta cinsel saldırıya uğradı. Direnince öldürüldü. Tanınmasın diye yakılarak dereye atıldı. Bu vahşi cinayet infial yarattı. AKP döneminde kadın cinayetleri adeta patlama yaptığı için AKP suçlandı. Hükümet çok sert eleştirilere maruz kaldı. 3 gün sonra 14 Şubat sevgililer günüydü. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de One Billion Rising etkinliği yapıldı. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için toplumun bu mesele dikkatini çekmek için kadınların zıplayarak dans ettiği bir kampanyaydı. Kadınlar topluca dans edince medyada geniş yer buluyor. Böylece verilmek istenen mesaj daha geniş kitlelere ulaşıyordu. Sembolik dansın amacı buydu. Türkiye'deki etkinlik adresi Ankara Kuğulu Park'tı. Kadına yönelik şiddeti protesto eden konuşmalar yapıldı. Sembolik olarak dans edildi. Protestocu kadınların arasında CHP milletvekili Aylin Nazlıaka da vardı. Tayyip Erdoğan bunu fırsat bildi. Sanki eğlenmek için dans etmişler gibi. Bu ne biçim iştir yav, dans ediyor, ölümden zevk alıyor. Biliyorsan bir Fatiha oku dedi. Aslında bakarsanız sözlerin muhatabı sadece Aylin Nazlıaka değildi, tüm kadınlardı. Çünkü Tayyip Erdoğan protestoya bile zaman zaman katlanıyordu ama kadınların protestosunu asla tahmin edemiyordu. Buruk. Grammy ödülleri dağıtıldı. Sam Smith sildi süpürdü. 4 kategoride ödül kazandı. Stay With Me yılın şarkısı oldu. Beyoncé Grammy koleksiyonunu 20'ye çıkardı. Kırmızı Halı'nın en sansasyonel ismi gene Madonna'ydı. Rihanna pembe elbisesiyle sükse yaptı. Miley Cyrus, Katy Perry, Lady Gaga herkes oradaydı. Ekamversiz düğün olmaz, Kim Kardashian da oradaydı. Geceye damgasını vuran ise Obama'ydı. ABD Başkanı sürpriz şekilde video konferansla törene katıldı. Ekrana kilitlenmiş insanların gözünün içine bakarak kadına şiddete son çağrısı yaptı. ABD'de her 5 kadından birinin cinsel saldırıya veya saldırı girişimine uğradığını, her 4 kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığını söyledi. Zihniyetlerin ve davranışların değişmesi konusunda sanatçıların çok önemli gücü var. Şiddetin tolere edilmediği, mağdurların desteklendiği, tüm kadın ve erkeklerin hayallerini takip ettiği bir kültür yaratmak elimizde. Hepinize kadına yönelik şiddetin sonlandırılması kampanyamıza destek istiyorum dedi. Obama'dan sonra sahneye Brooke Axel isimli bir kadın çıktı. Aile içi şiddet mağduruydu. 1 milyar insanın gözünün içine bakarak şu cesur konuşmayı yaptı. Yakışıklı, karizmatik bir adamla birlikteydim. Bir yıl ilişkiden sonra hiç tahmin etmezdim. Beni taciz etmeye başladı. Ondan korkuyordum. Bu halde olmaktan korkuyordum. Beni ölümle tehdit ettiğinde kurtarılmam gerektiğini anladım. Anneme anlattım. Aile içi şiddet merkezine gitmemi önerdi. Yardım almam için beni teşvik etti. Annem bu sözler hayatımı kurtardı. Gerçek sevgi başka bir insanın değerini hiçe saymak demek değildir. Gerçek sevgi utandırmaz ya da taciz etmez. Eğer size saygı göstermeyen bir ilişki içindeyseniz, sevilmeye değer olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Lütfen yardım isteyin. Çağrınız sizi kurtaracak. Karanlık gecelerinize bir yardım eli uzanmasına izin verin. Gerçekte kim olduğunuzu bilin, sevilmeyi hak eden, değerli biri olduğunuzu bilin. Kadına yönelik şiddete dur denilmesi için gelmiş geçmiş tüm kampanyalardan daha sarsıcıydı. Bizzat ABD Başkanı'nın katılımıyla küresel mücadele çağrısıydı. Obama'nın mağdur kadınlar için zihniyetlerin değişmesi için hepinizi destek vermeye çağırıyorum dediği dakikalarda bizim asrın liderinin zihniyeti gene aynı zihniyetti. Şiddet kavramına sadece din gözüyle bakıyor. ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç için Obama'ya sesleniyorum. Ey Obama neredesin? Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz diyordu. Bizim asrın liderinin ABD'de öldürülen Müslüman gençler için Obama'ya hesap sorduğu dakikalarda 20 yaşındaki üniversite öğrencimiz Özgecan'a evine gitmek için bindiği dolmuşta tecavüze kalkıştılar. Başaramayınca bıçakla delik deşik ederek öldürdüler. Ormana götürüp benzinle yaktılar. Dere yattılar. Ey Obama, sen ne sorumsuz herifsin kardeşim. Bu kaçıncı Özgecan? Brock Exton'un bir fotoğrafı. Bizim memlekette kadına yönelik şiddeti protesto edilen kadınlar biliyorsan bir Fatiha oku diye aşağılanırken, düşüncesini ifade eden kadınlara bir kadın olarak sus diye emrilirken, ABD Başkanı'na birlikte mesaj veren Brock Exton'un sözlerini tüm dünyada 750 milyon kişi aynı anda canlı yayında izledi. Brock Axel bizim vatandaşımız olsaydı biliyorsa bir Fatiha okuyup bir kadın olarak susması gerekiyordu. Obama'yı zor durumda bırakmaması gerekiyordu. Özgecan 6 yaşındaydım. Hayli yaşlı bir komşumuz vardı 90 küsur. Vade doldu vefat etti. İlk kez tanışmıştım ölümle. Dün gibi hatırlıyorum. Mahallede adeta yas ilan edilmişti. Televizyon açmak yasak, radyo yasak, teyp yasak, duyulur ayıp olur deniyordu. Yüksek sesle konuşmak yasak. Top oynamak yasak. Çıt çıkarmaya utanılırdı. Sessizlik hakim olurdu. İşine okuluna gidenler başı öne eğik hüzün kortej gibi yürürdü. Yatağında eceliyle son nefesini veren 90 yaşındaki insanlarımız bile böyle uğurlardı. Hatırlarsınız. Türkiye henüz bu duygularını yitirmeden önce gazeteciliğe başladım. Gece muhabirdim. İlk haberim cinayetti. Zordu. Öldürülen kişinin tek kare veskalık fotoğrafını alabilmek için cenaze evine gidip kendimi sivil polis olarak tanıtmıştım. Başka çarem yoktu çünkü gazeteci falan giremezdi cenaze evlerine. Hatta mahalleye bile giremezdi. Acılı aileye saygısızlık olarak kabul edilirdi. Diriye olmasa bile ölüye saygı vardı en azından. Sonra bir haller oldu bize. Darbeyle beraber yozlaşma hızlandı. 80'lerin sonuna doğru cinayet mahalline gitmemize gerek kalmadı. Cinayet mahalli bize gelmeye başladı. Gazeteye çıkayım da nasıl çıkarsam çıkayım gibi tuhaf bir duygu toplumu zehirliyordu. Telefon ediyorduk. Öldürülen kişinin ailesi fotoğraf albümünü koltuğunun altına koyup getiriyordu. Önceleri araç gönderiyorduk. Baktık ki gereksiz masraf oluyor. Taksiye binin öyle gelin demeye başladık. İnanmakta güçlük çekeceksiniz ama komşular da gelsin diye minibüs tutanı bile gördüm. 90'lı yılların başında artık zahmet edip telefon etmiyorduk. Cinayet oldu, fotoğrafları getireyim mi diye telefon ediyorlardı. Memlekette cinayetler artmıştı. Hangi birine basacağız? Öldürülen kız güzelse getir, güzel değilse boş ver demeye başladık. Manşeti sağlama almak için kurbanın gelinliğini getiren bile oluyordu. 90'ların sonuna doğru maktul aileleri şımardı. Özel televizyonlar çıktığı için gazetelere yüz vermeye başladılar. Tirajın kadar konuştuk, küçümsüyorlardı. Gazeteler kurbanlarının kuru kuruya fotoğraflarını vermeye çalışırken televizyonlar şakır şakır düğün videolarını yayınlıyordu. İşte görüyorsunuz sayın seyirciler, katil aile dostuydu, boğazını kesti, geline bileziği böyle takmıştı, şöyle halay çekmişti filan. Bilahare milenyum geldi 2000'ler, öldürülen kadının tatil videosu, katledilen çocuğun sünnet videosu falan kesmeye başladı. Zaten video işi internete kaymıştı. Cinayet seyretmek için ana haber bültenlerini beklemeye gerek kalmamıştı. Tıkla hemen seyret. Özel televizyonların yeni bir atraksiyon lazımdı. Bulduk. Anne babalara evinize canlı yayın aracı gönderirim. Çocuğunuzu nasıl öldürdüler çıkın anlatın demeye başladık. Kabul ettiler ama canlı yayın araçlarının parasını sokaktan toplamıyorduk. Fazla pahalıya mal oluyordu. Çok istiyorsanız gelin stüdyoda spikeri anlatın demeye başladık. Onu da kabul ettiler. Bu sefer başka bir pürüz çıktı ortaya. Özel televizyonların sayısı belki 100 tane, öldürülenin anası babası sadece 2 kişi. Arz talep meselesi yüzünden kara borsa oluştu. İşin içine para girdi. Bizim ekrana çıkmamız için şu kadar para veriyorum diyen kanala çıkmaya başladılar. Para verenlerin reytingi arttı, aileler tadını almıştı. Para vermem diyenlerin telefonuna bile çıkmıyorlardı. Bir ara ipin ucu öyle kaçmıştı ki sektör haline gelmişti. Komisyonla çalışan aracılar peyda almıştı. Aileyi önceden bağlıyor, futbolcu menajeri gibi televizyon kanalında pazarlığa oturuyorlardı. Neyse ki medya patronları musluğu kesti. Etik gazetecilik ayağına yatıldı. Haber için para ödemekten vazgeçildi. Medyamız bu olan bitenlerden ders çıkarmıştı. Öz eleştiri yaptık. Dedik ki rekabet için birbirimizin kafasını gözünü yarmayalım. Herkese yetecek kadar maktul ailesi var. Paylaşalım. Bu makul öneride uzlaştık. Aileleri kırışmaya başladık. Kurbanın babası Star'a çıkıyor, annesi Kanal D'ye çıkıyor, abisi ATV'ye çıkıyor, kız kardeşin Show TV alıyordu. Haber kanalları zayıf kalıyor, genellikle amca ve teyzeleri idare ediyorlardı. Herkes konuklarını aynı anda canlı yayına çıkarıyor, reytingin takdiri Yüce Türk Milleti'ne bırakılıyordu. Ailece anlatılıyor, ailece seyrediliyordu. Böyle böyle yavaş yavaş bir zamanlar 90 küsur yaşındaki komşunun eceliyle vefatında bile adeta yas ilan eden toplum, gencecik hunharca ürünleri bile normalleştirdi, rutinleştirdi. Ve dün gazetelerde yayınlandı. Özgecan'ın babası sahneye çıkıp konser verdi. Evet, yanlış okumadınız. Tayyip Erdoğan'ın emriyle devlet sanatçısı yapıldı. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na alındı. Kızının adı verilen meydanda Ramazan konserinde sahneye çıktı, solistlik yaptı. Kızı öldürdüğünde şarkıcı olsaydı hayat devam ediyor diyeceğim ama kızı öldürdüğünde grafikerdi, matbaalarda çalışıyordu, müziğe merakı var diye Tayyip Erdoğan tarafından devlet sanatçısı unvanı verildi. Çıkıp şarkı söylesin diye koroya dahil edildi. Vardığımız nokta itibariyle ne demeli? İnsanım bilemiyorum, şu kadarını diyeyim bari. Türkiye'nin sorunu hukuki veya siyasi değildir. Halledilemeyen sorunlarımızın kaynağı çok daha derinde, çok başka bir yerdedir. Özgecan Aslan'ın bir fotoğrafı. Özgecan Aslan 20 yaşındaydı. Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. Okuldan çıktı. Tarsus'ta bir arkadaşıyla alışveriş merkezinde dolaştı. Evine Mersin'e gitmek için dolmuşa bindi. Başka yolcu yoktu. Şoför Suppi altın döken D400 karayolundan gitmesi gerekirken güzergah değiştirdi. Tarsus'un Mersin yoluna saptı. Şoförün bakışlarından rahatsız olan Özgecan, güzergahın değiştirmesi üzerine bağırmaya, çığlık atmaya başladı. Şoför bir kuytuya çekti, saldırdı. Özgecan çantasında biber gazı taşıyordu çünkü bu hatta çalışan dolmuşlardan çok rahatsız oluyorlardı. Çağ Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin tamamı cinsel saldırı endişesi yaşıyordu. Bu konuda defalarca şikayette bulunmuşlar, kimse kılını bile kıpırdatmamıştı. Özgecan biber gazını çıkardı, şoförün suratına sıktı. Şoför önce yumruk attı, sonra bıçağını çıkardı. Defalarca sapladı. Yetmedi. Demir çubukla defalarca vurdu. Özgecan'ın cesedini ormanlık alana attı. Tarpsız adındı. Hadiseyi babasının elmetinin altını dökene ve arkadaşı Fatih Gökçe'ye anlattı. Yardım istedi. 26 yaşındaki şoför Sufi Altınözükken evliydi. Bir çocuk babasıydı. Aslında yakın zamana kadar varlıklı bir aileydiler. Kuyumculuk yapıyorlardı. İflas etmişler. Babasıyla birlikte dolmuşlardı. Şoförlük yapmaya başlamışlardı. Fatih Gökçe kamyon şoförüydü. Boşanmıştı. Bir kızı vardı. 4 ay önce bir kadını zorla alıkoymuş. Kadın kaçmayı başarmış. Ancak korkudan şikayetçi olmamıştı. Bu üçü olay yerine geldiler. Özgecan direnirken tırnaklarını şoförün yüzüne geçirmişti. DNA tespitinin önüne geçmek için Özgecan'ın ellerini kestiler. Sonra da tanınmasın diye üzerine benzin döküp yaktılar. Cin derisinin kenarına attılar. 2 gündür kayıp olan Özgecan'ı arayan jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında katillerin dolmuşunu durdurdu. Kan izleri buldu. Bir de şapka vardı. Özgecan'ın babası çağrıldı. Kızının şapkasını tanıdı. Şoför gözaltına alındı. İlk sorguda her şeyi itiraf etti. Babası ve arkadaşları birlikte tutuklandı. Mersin barosuna kayıtlı 1600 avukat var. 1600 avukatın 1600'ü de bu canileri savunmak istemediklerini açıkladı. Yasa gereği mecburen bir avukat atandı. Kitabın piyasaya çıktığı Ekim 2015 itibariyle katil ve yardımcılarına müebbet hapis isteniyordu ve Özgecan'ın babası devlet sanatçısı yapılmıştı. Ayrımın sonu.